Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyiciler, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı Osman Kayar hazırlıyor. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada Mehmet Kasar sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofonda ben Sümeyra Çiftçi. Ve Sayın Osman Kayar ile birlikteyiz. Değerli hocam, merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Hocam bu hafta Rum ressamlarla Çinli ressamları işliyoruz Mesnevi'den. Rum halkıyla Çinlilerin ressamlıkta bahse girişmeleri. Çinliler, biz mahir ressamız dediler. Rumlar, bizim maharetimiz daha üstündür dedi. Padişah, sizi imtihan edeceğim. Bakalım hanginiz davasında haklı çıkacak dedi. Çinli ve Rum ressamlar hazırlandılar. Rum ressamlar ilimlerine daha vakıf kişilerdi. Çinli ressamlar, bize bir hususi oda verin. Bir oda da sizin olsun dediler. Karşı karşıya iki oda vardı. Bir tanesini Çinli ressamlar aldı. Öbürünü de Rum ressamlar. Çinliler padişahtan 100 türlü boya istediler. Yüce padişah onları hazinesine açtı. Çinlilere her sabah hazineden çeşit çeşit boyalar verilmekteydi. Rum ressamlar pas gidermekten başka ne resim işe yarar ne boya dediler. Duvarı cilalamaya başladılar. Gök gibi tertemiz, berrak bir hale getirdiler. 200 çeşit renge boyanmaktansa renksizlik daha iyi. Renk bulut gibidir. Renksizlikse ay. Bulutta parlaklık ve ziya görürsen bil ki yıldızdan, aydan ve güneştendir. Çinli ressamlar işlerini bitirdiler. Hepsi de yaptığının güzelliğine sevinmekteydiler. Padişah kapıdan içeri girdi, resimleri gördü. Hepsi de fevkalade güzel şeylerdi. Padişah öbür odaya gitti. Bir Rum ressam iki oda arasındaki perdeyi kaldırdı. Çinli ressamların yapmış oldukları resimler bu odanın cilalanmış duvarına vurdu. Orada ne varsa burada daha iyi göründü. Resimlerin aksi adeta göz alıyordu.
Evet, Sümeyra Hanım, bu bölümde Mevlana Hazretleri bize iki misal ile bir hususu anlatmaya gayret gösteriyor. Rum halkı ile Çinli ressamların resim konusunda yarışmalarını misal olarak veriyor. Şimdi burada enteresan şeyler var, dikkat etmemiz gereken husus. Bir kere bir, Mevlana her zaman olduğu gibi real, yani gerçek olan hadiselerden hareket ediyor. Bu anlamda baktığınız zaman o dönemlerde Çin'in mahareti, ustalıkta ve sanattaki üstünlüğü o dönemde de bilinen bir şey. Ancak Çin'de putperestlik hakim iken Bizans'ta ehli kitaplık hakim. Dolayısıyla Müslümanlar açısından meseleye baktığımızda her zaman ehli kitabı kendisine putperestlerden daha yakın görmüşlerdir. Çünkü netice itibariyle ehli kitap tek bir tanrıya inanır. Bir takım yanlışlıklar olmuş olsa da neticede İslam'ın öğretisine daha yakın bir yerde bulunur. Bu yüzden de Kur'an-ı Kerim'de Bizans ile İran arasındaki bir münasebetten ve arasındaki bir savaştan da bahsedilir. Burada Kur'an-ı Kerim bile Bizans'ın yanında ehli kitap olması münasebetiyle yakın zamanda İran'ı yeneceğine dair söz söyler. Hatta bununla ilgili olarak siyer kitaplarında uzun uzadıya hususlar da anlatılır ama biz mevzumuzda pek ilgisi olmadığı için işin o tarafına girmeyeceğiz. Ama burada Mevlana Hazretleri'nin temel tezi şu: Çinli ressamlar kendileri resim yapıyorlar ama Bizanslı ressamların yaptığı bir şey var. Adeta ayna gibi kendi duvarlarını parlatıyorlar. Karşıdaki yapılan şeyin aksinin vurulmasını bekliyor. Ona vurmasını bekliyor ki aslında dinleyicilerimiz bilirler, bir şeyin aksi kendisinden daha güzel ve daha estetik durur. Yani suya vurmuş herhangi bir binanın, herhangi bir şeyin aksine düşündüğünüz zaman bunu görürsünüz. Burada bu misal ile bize anlatmaya çalıştığı şey bu ve sözünü ettiği husus şudur. Diyor ki Mevlana Hazretleri burada, 2-3 çeşit renge boyanmaktansa renksizlik daha iyi. Renk bulut gibidir, renksizlik de ay gibi bir misal diyerek bize misal veriyor. Burada anlatılmak istenen şey şu: aslında insanoğlunu Allah yaratırken ona fıtrat dediğimiz bir takım özellikleri zaten yerleştiriyor. Özel gayret göstermesine gerek yok. Zaten insanoğlu kendisini temiz tuttuğu zaman, kendi kalbini temiz tuttuğu zaman Allah'ın aksı ona vuruyor. Yani Allah'ın ayetlerinin aksı tabii ona vuruyor. Allah'ın zatının aksi vuracak hali yok. Bunu da kastetmiyor zaten mutasavvıflar bunu söyledikleri zaman. Ve hakikaten bakıyorsunuz, bugün de günümüzde şöyle bakıyoruz. Bazı insanlar şunu söylüyorlar, diyorlar ki efendim işte tahsilli insanlar modern zihinli oluyor, tahsilsiz insanlar geleneğe daha uygun oluyor diyorlar. Aslında tahsil dedikleri şey bir çeşit Çinli ressamların yaptıkları gibi kendi kendine icat ettikleri bir resim. Ama diğerleri ise sanki Bizanslı Rum ressamların kendi kalplerini parlatması gibi bir şey. Biraz önce söyledik, daha yaratılışta zaten Allah temel bir takım özellikleri koruyor. Hakikaten bugün baktığınız zaman, dinler tarihine de baksanız, bugün dünyaya da baksanız, insanlar umumiyetle, büyük çoğunluğu tabii istisnaları her zaman var, bir yaratıcının varlığını bütün insanlar kabul ediyorlar zaten. Yani bunun istisnaları elbette var, fakat lakin onlar zaten bir topluluk haline de gelemiyorlar. Gelseler bile uzun süreli ne yapamıyorlar, yaşayamıyorlar. Bu yüzden Mevlana Hazretleri bize bir misal vererek diyor ki, kendiniz resim yapmaktansa resmin aksetmesini sağlayabilecek parlaklıkta olmak, kendinizi bir çeşit aynaya dönüştürmüş olmak çok daha doğru ve iyidir diye bize anlatmaya gayret gösteriyor. Buradan da şöyle bir sonuca bizi götürmeye çalışıyor. Diyor ki, kendi düşünceleriniz, kendi fikirlerinizi oluşturmak yerine kendinizi Allah'ın vahyine tabi kılarsanız, o sizde ne yapacaktır? Daha güzel bir sanatın zuhur etmesine, tezahür etmesine kapı aralayacaktır diye bize aslında bir yol gösteriyor. Hakikaten insanlara baktığımızda insan ilişkileri de böyledir. Temiz olan, temiz kalpli olan insanlar diğerleri tarafından daha çok takdir edilirler ve diğerleri tarafından daha çok dost olarak da kabul edilirler. Ama kendince temizliği olmayan, kendine göre bir takım kanaatleri, bir takım özellikleri olan insanlar ise diğer insanlar tarafından pek de ne yapılmazlar, hazzedilmezler. Çünkü onların Allah'ın resmiyle diğer insanların resmini karşılaştırdığınız zaman Allah'ın resminin daha üstün olacağında şüphe yoktur. Bu yüzden bize düşen şey Allah'ın bize peygamberler aracılığıyla, peygamberlere vahyetmesi aracılığıyla göstermiş olduğu şeyin, vahyin bizde tecelli etmesine, bizde tezahür etmesine zemin hazırlayacak bir saflıkta ve temizlikte olmamız gerekir. İnsan topluluklarına baktığımızda eğer ruhumuz temizse, kalbimiz temizse, insanlarla ilgili olarak, Allah'ın ayetleriyle ilgili olarak art niyetlerimiz yoksa, bir takım kötülüklerin peşinde koşmuyorsak, bize işlerin doğrusu ne yapıyor? Allah tarafından bildiriliyor. Ve bir başka hususta diyor ki, eğer bildiklerinizle amel ederseniz, bilmediklerinizle Allah size öğretir diyor. Hakikaten insanoğlu temiz yüreklilikle ve safi niyetlerle eğer Allah'a yönelirse, Allah onun önünü açacaktır ve onda yansıyan resimler diğerlerinin resimlerinden daha da üstün olacaktır diye böyle bir giriş yapmış olalım bu bölüme.
Ol, Rum ressamları sofilerdir. Onların ezberlenecek dersleri, kitapları yoktur. Ama gönüllerini adam akıllı cilalamışlar, istekten, hırstan ve kinlerden arınmışlardır. O aynanın saflığı gönlün vasfıdır. Gönle hadsiz hesapsız suretler aksedebilir. Gaybın sureti Musa'nın aynasında parlamış, koynundan çıkardığı elinde görünmüştür. O suret en yüce gökten, denizin dibindeki balığa kadar hiçbir şeye sığmaz. Çünkü bütün bunların hududu sayısı vardır. Halbuki gönül aynasının hududu yoktur. Burada akıl ya susar yahut şaşırıp kalır. Gönül mü tanrıdır, tanrı mı gönül? Hem kesretin hem vahdetin gönüldeki aksinden başkası geçip gider, baki kalmaz. Fakat ezelden ebede her nakış gönle akseder, orada perdesiz, apaçık tecelli eder. Gönüllerini cilalamış olanlar her nefeste zahmetsizce bir güzellik görürler. Onlar ilmin kabuğundaki nakşı bırakmışlar, aynel yakin bayrağını kaldırmışlardır. Düşünceyi bırakmışlar, aşinalık denizini bulmuşlar, bilişikte yok olmuşlardır. Herkes ölümden ürker, korkar. Bu kavimse ona bıyık altından gülmektedir. Kimse onların gönlüne galip gelmez. Sedefe zarar gelir, inceye değil. Onlar fıkı ve nahvı terk etmişler ama mahvolmayı ve yokluğu ihtiyar etmişlerdir. Sekiz cennetin nakışları parladıkça onların gönül levhine vurur, orada tecelli eder. Tanrı'nın doğruluk makamında oturanların derecesi arştan da yücedir, boşluktan da.
Evet, şimdi Mevlana Hazretleri biraz önce bize bir misalle Rum ressamlarıyla Çinli ressamların girdikleri bir müsabakayı misal olarak aslında anlatıyor. Asıl anlatacakları şey bu okuduğumuz bölümde. Asıl anlatmak istediği şeyler bu okuduğumuz bölümde. Burada neyi anlatıyor? Mutasavvıfların amel konusunda, Allah'ın yoluna girme konusunda nasıl davranmaları gerektiğini bize anlatmaya gayret gösteriyor Mevlana Hazretleri. Ve burada birinci cümle olarak diyor ki, oğul Rum ressamları sofilerdir. Yani gönüllerini parlatacak olan ve Allah'ın ayetlerinin aksetmesini, aksinin oraya vurmasını sağlamak üzere. Bu insanoğlu için önemli bir yöntemdir aslında. Temiz kalpli olduğunuz takdirde, Allah'ın yoluna safi niyetle girdiğiniz takdirde Allah sizi ne yapacaktır? Önünüzü açacaktır. Bunun için ders ezberlemenize ve kitap okumanıza da bu anlamda gerek yoktur. Bu şu anlama gelmiyor tabii. Biz hiçbir zaman kitap okumayalım. Bir asıl bilgiden, zahir bilgiden uzak duralım anlamına gelmiyor. Ama bu bilgiye sahip olduktan sonra, kitabı bilgiye sahip olduktan sonra asıl bunların bizi daha ötedeki bir düşünceye, daha ötedeki bir hikmete, daha ötedeki bir irfana götürmesi söz konusu edildiğinde işte burada kalp devreye giriyor ve bu kalp devreye girdikten sonra insanoğlunun önüne bambaşka yollar açılıyor. İşte Mevlana Hazretleri burada bize misal veriyor. Diyor ki ama gönüllerini adam akıllı cilalamışlar, istekten, hırstan ve kinden arınmışlardır. Hakikaten bakıyoruz şimdi, İslami ilimleri bile sadece zahir kısımlarına bakarak, yani fıkıh, hadis, tefsir, kelam ilmini tahsil eden insanlara bir bakın, gündelik hayattaki yaşantılarına bakın, bir de bunları hayata geçirmek için, İslam'ın prensiplerini hayata geçirmek için özel gayret gösteren ve kalbini temiz tutarak insani istek ve arzularına engel olmaya çalışan insanlara bakın. İkisi arasındaki farkı da göreceksiniz. Hakikaten bakıyoruz biz. Bazı insanlara baktığımız zaman ne kadar bilgili olurlarsa olsunlar, onlar kendilerini kötülükten bir türlü alakoyamıyorlar ve fiillerine baktığınızda kötü fiiller işleyebiliyorlar. Halbuki asıl olan şey insanın yapıp ettikleridir ve irfani olarak da önünün açılmasıdır. İnsan fiillerinin yapıp ettikleri o kadar önemlidir ki Allah da zaten bizim fiillerimize bakacak. Bizim sadece bilgilerimizden hesaba çekmeyecek bizi. Siz bir şeyin iyi ya da kötü olduğunu bilebilirsiniz ama bu bilgi size eğer fiil haline sizde dönüşmüyorsa onun bir karşılığını görmezsiniz. Onun mutlaka fiil haline dönüşmesi gerekiyor ki zaten Allah bize, Allah sizin fiillerinize, yapıp ettiklerinize bakmaktadır diyor. Ve sık sık da bize şöyle bir tedipte bulunuyor, uyarıda bulunuyor. Allah sizin ne yaptığınızı görüyor, Allah sizin ne yaptığınızı biliyor, Allah sizin yaptıklarınızı kaydediyor gibi bizim asıl yapıp ettiklerimizi anlatıyor. Ve burada Mevlana Hazretleri aslında bize bir şey anlatmaya çalışıyor. O da şu. Bizim zahir ilimler dediğimiz akli ilimlerle kalbi ilimler söz konusu edildiğinde bu ikisi arasındaki ayrımı bilmek lazım. Bu ikisi arasındaki ayrımı fark edip ikisinin arasındaki derecelendirmeyi de doğru yapmadığımız takdirde hayatımız Allah'ın istediği gibi olmuyor. Bizden zaten İslam'ın istediği şey mutasavvıfların diliyle söyleyecek olursak insanı kamildir. Yani iyi insan olmaktır. İyi insan olmak ise sadece dış dünyanın bilgisiyle mümkün değildir. İçe dönük bir bilgiye de sahip olmamız lazım. Kalbi bir bilgiye de sahip olmamız lazım. Kalbi bir irfana ve safiyete de sahip olmamız lazım ki bu sözler bizi ne yapsın? Doğruya götürebilsin. Davranış olarak doğruya götürebilsin. İyi insan olma yolunda bizi yola götürebilsin. Yaşı belli seviyeye gelmiş insanlara baktığımız zaman onlar geçmişteki tanıdıkları insanları göz önünde getirdiklerinde bunun ne anlama geldiğini çok rahat anlayabilirler. Tecrübe olarak biz hakikaten biliyoruz ki sadece dış dünyaya ilişkin bilgiler bizi iyi insan yapmaya yetmiyor. Bizi dürüst, bizi saf ve temiz insan yapmaya yetmiyor. Halbuki başka iç dünyamıza dönük faaliyette bulunmamız ve kendimizi Allah'ın ayetlerine teslim etmemiz de gerekiyor. Hakikaten bunu sadece Müslümanlar arasındaki bir şey olarak da düşünmemek lazım. Gayrimüslimlerle, yani dini yatsıyan insanlarla, dindar olan insanlar arasındaki farkı da görmek pekala mümkün. Oturup konuştuğunuz zaman Allah'ı kabul etmeyen, Allah'ın ayetlerini kabul etmeye yanaşmayan insanlar pekala yumuşak sözlü olabiliyorlar. Ama iş fiiliyata geldiği zaman bir de bakıyorsunuz ki onlar herkesten sert olmuşlar ve çok vahşice davranabiliyorlar. Bugün dünyada da görüyoruz, yani bakıyoruz insanlara. kendi cinsinden olan diğer insanlara öyle zulmediyorlar, öyle kötü davranışlarda bulunabiliyor ki siz hayret ediyorsunuz, şaşırıyorsunuz. Yani bir insan nasıl olur da kendi hem cinsine bu kadar zulmedebilir, bu kadar ona kötülük yapabilir diye hayret ediyorsun. İşte bunun temel sebebi Mevlana Hazretleri'nin ve diğer mutasavvıfların sözünü ettikleri şey iç safiyet ve temizliktir. Kalbi safiyet ve temizliktir. Bunu yakalamadığımız takdirde bizim gidecek çok fazla bir yerimizde kalmıyor. Mevlana Hazretleri misal olarak diyor ki, gaybin sureti Musa'nın aynasında parlamış, koynundan çıkardığı elinde görülmüştür. Şimdi Musa Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor, işte elini koynuna sokup çıkardığı zaman parlayan bir ışık haline getiriyor. Ya da işte sopasını attığı zaman ejderha haline gelebiliyor. Bazı insanlar bunları anlamakta, bunları kabul etmekte zorlanabilirler. Ama bunlar olağan dışı şeyler değildir. Yani bunlar mutlaka olabilecek işlerdir. Ve tarihe baktığınız zaman da benzerlerini de görmek mümkün. Çünkü Allah insanoğlunu sürekli yardım ediyor ve sürekli onu gözetip kolluyor. Çünkü Allah açısından baktığınız zaman insanoğlu yeryüzünün en şerefli mahlukudur. Yani eşrefi mahlukattır. Gerçekten bir arkadaşım vardı. Ben onun o sözünü her zaman hatırlarım. Yani Allah insana güveniyor ve Allah insana önem veriyor, değer veriyor. Yani belki de bizim bildiğimiz varlıklar arasında, dünyadaki bildiğimiz varlıklar arasında Allah için en değerli olan insandır. Keşke insan da kendi değerinin Allah katında nasıl bir yerde olduğunu bilseydi, ona göre davranmış olabilseydi eğer işimiz daha da kolay hale gelecekti. Şimdi burada üzerinde durulması gereken pek çok beyit var bu okuduğumuz bölümde. Onlardan iki tanesi şu diyor ki, o suret en yüce gökten denizin dibindeki balığa kadar hiçbir şeye sığmaz. Çünkü bütün bunların hududu sayısı vardır. Halbuki gönül aynasının hududu yoktur. Hakikaten şeye baktığınız zaman aklın bir sınırı vardır. Zaten akıl dediğimiz şey bağ demektir. Yani urgan demektir, yular demektir. Bir yere kadar gidebilirsin, ondan ötesine gitmemeniz gerekiyor. Zaten Arapçada akıl kelimesi hayvanların merada yayılırken ekili alanlara girmemesi için onların boyunlarına takıldığı yulara kullanılıyor. Ve hakikaten akıl insanı kötülüğe doğru gitmekten engelleyen bir engel olarak gözüküyor. Kalp ise böyle değil. Kalbin ise hududu yok, sınırı yok. Yani akli düşünmenin belli prensipleri var ama kalbin bir hududu yok. İşte Mevlana Hazretleri buna aşk diyor. Burada bir hudut yok. Burada bir sınır çizilemiyor. O yüzden de asıl insanların itibar etmesi gereken, kendilerine yol göstermesi gereken, Allah'ın hidayetini görmesi gereken alan burasıdır. Bu yüzden de bizim kalbimizi cilalamamız, kalbimizi temiz tutmamız Allah'ın ayetlerinin aksini sağlayabilecek, yani bizim tarafımızdan kabul edilebilecek biçimde temiz tutmamız gerekiyor. Eğer orayı biz başka düşünceler ile doldurursak kalbimizi, bu takdirde zaten Allah'ın ayetleri bizim kabul edebileceğimiz bir yer bulamıyor kalpte. O yüzden de kabul görmüyor. Bir başka şey üzerine durmamız gereken, burada akıl ya susar yahut şaşırıp kalır. Gönül mü Tanrı'dır, Tanrı mı gönül diye soru soruyor. Şimdi burada hakikaten bu beyitler biraz zor gibi gözüker insan ama özellikle yaşı ilerlemiş olan insanlar buradan kolaylıkla ne demek istediğini anlayabilirler. Netice itibariyle baktığımız zaman akıl hakikaten kalbin içini anlamaz. Biz mesela bakarız şöyle, bir insanı severiz ya da bir insandan haz etmeyiz. Bu akılla sağlanmış bir iş değildir. Yani birisini sevmek ya da bir haz etmemek aklın işi değildir, kalbin işidir. Normal şartlarda bizim aklımız belli menfaatlerden dolayı sevmemiz gerektiğine kanaat getirebilir ama biz yine de onu sevmeyebiliriz. Veya belli menfaatsizliklerimizden dolayı sevmememiz gerektiğini düşündüğümüz birisine de sevebiliriz. Yani çünkü bu hakikaten böyledir. İnsan hayatı söz konusu edildiğinde, insan kendisine baktığında bu akılla kalp arasındaki münasebeti ne yapabilir, görebilir. Bu yüzden Allah gönüle sığar, başka yere sığmaz. Hazreti Peygamber söylüyor, diyor ki işte Allah göklere ve yere sığmadı, mümin kulunun kalbine sığdı. Çünkü o da sınırsızdır. Kalbimizin sevgi ve nefretimizin bir sınırları yoktur. O yüzden de Allah'ın ayetlerinin aksetmesi için, Allah'ın ayetlerinin bizim iç dünyamızda karşılık bulabilmesi için orayı temiz tutmamız gerekiyor. Mevlana Hazretleri'nin bize anlatmaya çalıştığı hususlardan bir tanesi bu. Hem kesretin hem de vahdetin gönüldeki aksinden başkası gelip gider, baki kalmaz. Şimdi önemli olan, baki kalan gerçekten de gönülde olan şeylerdir. Diğerleri hepimiz bakıyoruz. Bir gün hangi yaşlı insanla konuşun, 75 yaşın üzerinde kimle konuşursanız konuşun, dünya nasıl diye sorarsanız size söyleyecekleri çok basittir. Birkaç günlük bir şey yani, geldi geçti, pek de kıymetli bir şey değilmiş der. Yani bunu hep beraber görürüz. Yani bütün benim gençlere işte 25'li 30'lu yaşlarda hayatın en güçlü çağlarında olan insanlara tavsiyem odur. Gitsinler böyle 75 yaşlarında, yaşlarında, 80 yaşlarında birkaç tane, bir tane dedeye, birkaç tane ihtiyara sorsunlar. Desinler ki işte amca, dede, yani bu dünya nedir? Yani ne tavsiye edersiniz bize? Dünya ile ilgili ne söylemek istersiniz diye sorsunlar. Ben çok sordum yani, kendimden büyük her insana da soruyorum dünya nasıldır diye. Ortak şeyleri şudur, yani gelip geçici bir şey, birkaç günlük bir şeydir. Dünyanın aslı yok. Söyledikleri her şey dünyanın aslı yoktur diyorlar. Yani dünyanın hakikaten aslı yoktur. Geriye ne kalıyor? Geriye şu kalıyor. Bizim kalbimizde geçmişte dostluk kurduğumuz o insanlarla olan dostluğumuz, birbirleriyle muhabbet içerisinde bulunduğumuz insanlarla olan muhabbetimiz. Geriye dönük olarak baktığımızda makamımız, mevkimiz, paramız, pulumuz, şanımız, şöhretimiz hepsi gidiyor. Bizim zihnimizde ve kalbimizde sadece geçmişe dönük olarak ya sevdiğimiz insanlara duymuş olduğumuz muhabbet kalıyor ya da nefret ettiğimiz insanlara, kızdığımız insanlara kızgınlığımız kalıyor. O yüzden de bizim bu alanda sınırı ve sonsuz olan bu alanda kalbimizi temiz tutmamız lazım ve buraya Allah'tan başkasını doldurmamamız lazım. Allah'tan başkasının, Allah'ın ayetlerinden başkasını doldurmamamız lazım. Çünkü bizde baki kalacak olan sadece odur. Yine üzerinde durmamız gereken metinlerden, beyitlerden birkaç tanesi de şunlardır. Görünleni cilalamış olanlar her nefeste zahmetsizce bir güzellik görürler. Onlar ilmin kabuğundaki nakşı bırakmışlar, aynel yakin bayrağını kaldırmışlardır. Şimdi biz her zaman söylüyoruz, bu insanların bir kısmı vardır ki hayatı duyu organlarıyla idrak ederler ve sadece görünen kısmı, kabuk kısmını görürler. Halbuki sadece kabuk kısmıyla yetinmeyip de işin aslına baktığınız zaman, derununa baktığınız zaman bambaşka bir şey görürsünüz. İslam da böyledir aslında. Yani Kur'an-ı Kerim de böyledir. Biz insanların bir kısmı, hepimiz aşağı yukarı, önce ne yaparız? İşin zahir kısmını görürüz. Lafızları görürüz ve daha sonra lafızlardan sonra lafızların anlamlarını görürüz. Daha sonra bu lafızların manalarını görürüz. Hatta daha sonra bu manalar da aslında bizim zihnimizden kaybolur ve Mevlana'nın aşk dediği bir alana girmiş oluruz ki orada işte sınırsız ve hadsiz bir Allah sevgisiyle, Allah muhabbetiyle dolu hale gelebiliriz. O yüzden de bizim dünyadaki hayatımız bizi ne yapacaktır? Allah'ın yoluna sevk edecektir. O yüzden bizim yapmamız gereken şey, baş tarafında söylediğimiz gibi, Mevlana'nın misal verdiği gibi, Rum ressamların yaptığı gibi aynanın cilalanması, duvarın cilalanması ve karşı taraftaki aksin buraya vurulması lazım. Yine burada üzerinde durmamız gereken beyitlerden bir tanesi şu. Onlar fıkhı, mutasavvıfları kastederek Mevlana diyor ki, düşünceyi bırakmışlar, aşinalık denizinde buluşmuşlar, bilişikte yok olmuşlardır. Ve onlar fıkhı ve nahvi terk etmişler ama mahvolmayı ve yokluğu ihtiyar eylemişlerdir diyor. Biz elbette ki bizim dini ilimlere ihtiyacımız var. Bunları bilmeye ihtiyacımız var. Bunları bilmemiz gerekir ama bununla kalmamamız, bununla yetinmememiz lazım. Asıl bunları bizi nereye götürmek istediğini kavramamız gerekir ki bunu kavradığımız zaman doğru olana asıl o zaman ulaşmış oluruz. Yoksa diğerleri vasıtalardır, bizi hakikate götürecek şeylerdir. Bu anlamda baktığınız zaman Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimeler vardır ve bu Kur'an'ın dediğine göre anlamak ve kavramak sadece aklın işi değil, aynı zamanda kalbin de bir işidir. Hatta duyu organlarının da anlamaları ve kavramaları vardır. Her birinin anlamaları ve kavramaları, alanları söz konusudur. Bunların hepsini bilerek, hangisine hangi ne kadar yetki vereceğimizi bilerek yaşadığımız takdirde, Mevlana'nın bu Rum ve Çinli ressamların misalinde olduğu gibi, asıl olan, büyük sanatkarın olan, yaratıcı olan Allah'ın resminin bizde yansımasını sağlamak lazım ki bu vahiyler ve peygamberler vasıtasıyla olur. Vahye ve peygamberlere uymak suretiyle biz Allah'ın ayetlerinin bizde tecelli etmesini de sağlamış olabiliriz.
Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Osman Kayar. Değerli dinleyiciler, programın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.